Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Bugün 1 Mayıs, işçinin emekçinin bayramı. Sadece bayram değil, tüm dünyada işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü. Bu haliyle resmi tatil olan enternasyonel içerikli tek bayramımız bizim. Bunun yanında 1 Mayıs aynı zamanda Türkiye sol sosyalist hareketlerinin de sözünü meydanlara taşıdığı politik bir gün. Türkiye'nin derin bir ekonomik bunalımdan geçtiği bu günlerde 1 Mayıs'ın anlamı daha da derinleşiyor. İşçiler, emekçiler yani sabit ücretli kesimler günden güne yoksullaşıyor. Fakat farkında mısınız? Geçmişe nazaran cılız geçiyor 1 Mayıs'lar. Halbuki tam tersinin olması gerekmez miydi? Bu bölümde işte bu yüzden 1 Mayıs'ı konuşuyoruz. Ben Ozan Gündoğdu, hadi başlayalım. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre ülkede 21 milyon kişi ücretli çalışıyor. Buna karşılık bu kişilerin sadece 2 milyon 189 bini sendikalı. Yani 100 işçiden 90'ı sendikalı olmadığı gibi TÜİK verilerine göre bunların 25'inin sigortası bile yok. Üstelik bu verilere göçmen işçiler dahil değil. Türkiye'de kayıt altındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 750 bin. Peki çalışma izni olan Suriyeli sayısı? Sadece 38 bin. Bu haliyle Suriyelilerin binde biri kayıtlı çalışıyor demek yanlış olmaz. Yani güvenceli çalışamıyoruz. Sigorta bile lüks sayılabiliyor. Sendika ise ara ki bulasın. Anadolu'daki küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde çalışanın güvencesinin sınırını patronun vicdanı belirliyor. Kural kaide yok. Sendikalarda büyük ölçüde belediyelerde örgütlü. En çok üyesi olan sendikalarda bu iş kollarında örgütlü. Mesela Türk İş'e bağlı belediye işin 116 bin üyesi var. Aynı iş kolunda Hak İş'e bağlı hizmet işin 244 bin, DİSK'e bağlı genel işin 120 bin üyesi var. Yani zaten 2 milyon küsur sendikanın da 480 bini belediyelerdeki çalışanlardan oluşuyor. Belediyeler sendikaların en rahat örgütlenebildiği yerler olduğu için belediye başkanının partisi burada önem kazanıyor. Eğer başkan AKP'li ise çalışanların Hak İş'te örgütlü olması sağlanıyor. CHP'li ise DİSK'li. Hal böyle olunca örneğin DİSK içindeki en güçlü sendika belediyelerde örgütlü olan genel iş oluyor. Sendikalarda durum bu. Emekçiler birlik olamayınca, hakkını arayacak bir kanalı olmayınca sırtlarındaki sopada kalınlaşıyor. Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre haftalık çalışma ortalaması en yüksek ülke, Avrupa için söylüyorum, Türkiye. Bizim ülkemizde bir işçi haftada ortalama 48.7 saat çalışıyor. Kuzey ve Batı Avrupa ülkelerinde bu rakam 40 saatin altında. Peki 50 saate yakın çalışıyoruz ama çalıştığımızın karşılığını alıyor muyuz? Cevabı biliyorsunuz elbette. Valla şöyle açıklayalım, asgari ücret yaklaşık 300 dolar civarında. Bu haliyle Avrupa'da Arnavutluk'tan sonra en düşük asgari ücret bizde. Kişi başına düşen gelirimiz ise 1,5 milyarlık Çin'in bile gerisine düşmüş durumda. Durumumuzu koruyabiliyorsak ne âlâ. Ancak enflasyon nedeniyle her geçen gün tükeniyoruz. Konut masrafları aylık gelirin üzerine çıkmış halde. Kira, faturalar ve gıdadan sonra elde avuçta bir şey kalmıyor. Üstelik gün geçtikçe hayatımız daha da kalitesizleşiyor. Haftada 50 saat çalışmaya karşılık sağlıklı beslenebilecek kadar bile para kazanamıyoruz. Türk İş'in açıkladığı Nisan ayı açlık sınırı 5.323 lira. Bu haliyle asgari ücretin 1.070 lira kadar üzerinde bir açlık sınırımız var. Bu açlık sınırını hep duyuyoruz da nedir bu sınır derseniz tanımı şu. Biri 4-6 yaş arası, diğeri 14-18 yaş arası iki çocuğu olan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için gereken aylık gıda harcaması tutarı. Yani bu açlık sınırı içinde kira yok, faturalar yok, giyim kuşam yok. Sadece gıda masrafı. Dolayısıyla Türkiye işçi sınıfı Avrupa'nın en uzun çalışan ama en az kazanan işçi sınıfı. O kadar ki sağlıklı beslenme imkanından bile mahrum. Buna karşılık iktidar ekonominin sermaye tarafını düşünüyor ama emek kesimlerine sıra gelmiyor. Asgari ücreti Temmuz ayı düzenlemesi beklentisi yerini hayal kırıklığına bırakmış durumda. Emekliye bayram ikramiyesi %61'lik enflasyona rağmen bir kuruş arttırılmadı. Her geçen gün gelen zamlar ise halkın belini büküyor. Ekonomi yönetimi ise sermaye sahiplerine ucuz kredi kullandırarak sorunları ekonomik büyümeye odaklıyor. Yoksulluğu azaltmak değil, yönetmek istiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de son dönemde sık sık sermaye sahipleriyle bir araya geliyor. 27 Nisan günü İstanbul Sanayi Odası temsilcileriyle buluşan Bakan Nebati, "Ne istediniz de vermedik, daha ne istiyorsunuz?" diyecek kadar ileri gitti.
Sayın Sanayi Odası üyelerimiz, 150 milyar lira, 50 milyar lirası turizm, 100 milyar lirası imalat, size verdiğimiz bir krediden bahsediyorum. Akşam uyuşukluğu %9'a kadar. Daha ne istiyorsunuz? Yes. Siz istiyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sizlere arz ediyoruz.
Siz istiyorsunuz, biz yapıyoruz diyor Bakan Nebati patronlara. Fakat işçinin, emekçinin istekleri duyulmuyor. İşçi deyince beyaz yakalılar, bu kaydı metoda dinleyen bankacılar, belki eve dönüş yolundaki mühendisler, özel okullardaki öğretmenler genelde pek üstüne alınmıyor. Halbuki bu kesimler de giderek işçileşiyor. Eskiden orta sınıf olarak tanımlanan bu kentli meslek sahibi ücretli kesimlerin sınıfsal konumları tümüyle tükenmiş durumda. Hem ekonomik olarak hem sosyolojik olarak. Orta tabaka ev araba satın alabilen, tatile gidebilen, mobilyasını yenileyebilen bir kesimdi eskiden. Şimdi kış aylarında kombiyi kısmaya, yemeklerindeki kaliteyi düşürmeye başladı. Peşrevi geçelim. Halimiz ortada. İyi de böyle bir atmosferde sol hareketlerin, sol partilerin güçlenmesi, taleplerin daha görünür olması gerekmez mi? İşçinin, emekçinin hakkı üzerine kurulu sınıf siyasetinin güç kazanmasını beklemek yanlış mı olurdu? Sanırım hak verirsiniz bana. Türkiye solu uzun zamandır siyaset sahnesindeki yerini giderek kaybediyor. Parlamenter siyasetin 1980'den sonra neredeyse hiç öznesi olamadı Türkiye solu. Ama toplumsal muhalefetin başat gücü uzun yıllar Türkiye soluydu. 2000'li yıllardaki 1 Mayıs'lar yüz binlerle kutlanıyordu. Taksim tartışmaları günlerce sürüyordu. 1977 1 Mayıs katliamının 30. yılında Taksim'e çıkalım demişti DİSK. Hükümet 1 Mayıs'ı Taksim'e kapatınca da olaylar büyümüştü.
İşte görüyorsunuz, göstericilerle polis arasında sadece birkaç metre var. Ne zaman, nasıl müdahale edileceği henüz belli değil ama polis yine gaz maskelerini hazırladı. Her an yeni bir göz yaşartıcı bomba ya da gaz bombası atılabilir.
Ertesi yıl emek güçleri, Türk İş, DİSK ve KESK Taksim'i İstanbul Valiliğinden yeniden talep etti. Bunun ardından dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'ın sözleri emekçilerin hafızalarına kazındı. Ayakların başları yönettiği yerde kıyamet kopar diyordu 2008 Nisan'ında Tayyip Erdoğan.
İstediğiniz yerde yaparız anlayışına olumlu bakmaz. Niye bakmaz? Çünkü bugün bu böyle başladığı zaman yarın bunun arkası farklı bir şekilde gelir. Değerli arkadaşlar, ayakların başları yönettiği bir yerde kıyamet kopar.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POT10 indirim kodunu da unutma.
Merhabalar, ben Cengiz Çalışkan. Bir kısmınıza göre Bebar Bilim. Podbe Media ile birlikte hazırladığımız şovumuz hiçbir şey tesadüf değil de bizi bugüne getiren tüm bilimsel, kültürel, toplumsal dönüm noktalarına doğru yola çıkıyoruz. Hadi sakın kulaklıkları.
Taksim tartışması 2009'da da devam etti. 2010'da hükümet Taksim'i nihayet 1 Mayıs kutlamaları için açtı. Taksim Meydanı'na 3 ana yoldan giriş yapıldı. Gümüşsuyu, Mecidiyeköy Şişli ve Tarlabaşı Bulvarı.
Türkiye genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tam bir bayram havasında kutladık. 32 yıl aradan sonra dün Taksim Meydanı 100 bini aşkın işçiyi, memuru ağırladı.
Bu yıllar, özellikle 2011 ve 2012 yılı, 1 Mayıs'ların tarihi içindeki en coşkulu kutlamaya tanık oldu. Küba'nın ardından en yüksek katılımlı 1 Mayıs Taksim'de kutlandı. Keza 2012'de aynı şekilde. Fakat 2013'te Gezi'den bir ay önce Taksim yine işçilere kapatıldı. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu inşaat gerekçesiyle Taksim'in kutlamalara kapalı olduğunu açıkladı. Taksim yolu yine çatışmalara sahne oldu. 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlandığı son yılda böylece 2012 oldu. Yani 10 yıl olmuş. Peki bugün Nakliyat İş, Umut Sen, İnşaat İş, Halkın Kurtuluş Partisi, Mücadele Birliği Platformu, Devrimci Gençlik Dernekleri, Gençlik Komiteleri, Emeğin Gücü, İşçi Temsilcileri Konseyi 1 Mayıs'ta Taksim'de olacaklarını açıkladı. Bu gruplar Taksim'e yürümeyi deneyecekler ve muhtemelen polis müdahalesiyle karşılaşacaklar ve gözaltına alacaklar. Listenin uzun olduğuna bakmayın, çok kalabalık gruplar değiller. Emekçilerin ana gövdesini oluşturan DİSK, KESK, TMOB ve TTB ise İstanbul Maltepe'de olacak. Buna karşılık her yıl olduğu gibi Taksim'e çıkan Kazancı Yokuşu'nda 77 1 Mayıs'ta kaybedilenleri andılar. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu buradaki konuşmasında bu seneki 1 Mayıs'ı Maltepe'de kutlayacaklarını ama Taksim kararlılığından da vazgeçmeyeceklerini duyurdu.
1 Mayıs meydanı Taksim meydanıdır. 1 Mayıs'ta sadece İstanbul'un değil, dünyanın, Türkiye'nin gözü kulağı 1 Mayıs meydanındadır. Ama bu yıl İstanbul'da 1 Mayıs meydanında bir arada yan yana olmamız yine yasaklandı, yine engellendi. Hep birlikte aldığımız kararla evet, bu yıl 1 Mayıs'ı Maltepe Meydanı'nda kutluyoruz. Ama buradan çok açık bir biçimde söylüyoruz. Bütün dünyanın gözünün, kulağının olduğu 1 Mayıs Meydanı, Taksim Meydanı olduğu gerçeğinden, bu irademizden ve kararlılığımızdan asla vazgeçmiyoruz.
DİSK, KESK, TMOB ve TTB 1 Mayıs'ın ana örgütleri. Bu özelliklerini yaygınlıklarından ziyade Türkiye solunun hakim parçaları olmalarından alıyorlar. Buna karşılık iktidara yakın Hak İş 1 Mayıs'ı 25 Nisan 1 Mayıs arasında Türkiye'nin her yerinde kutlayacağını bildirdi. Türk İş ise büyük kentlerde, alanlarda olacağını söyledi ama bu kentler içinde İstanbul ve Ankara bulunmuyor. Öne çıkan taleplere bakalım. Öne çıkan talepler içinde enflasyon bir numara. Enflasyona karşı ücretlerin korunması bu haliyle dikkat çekiyor talepler içinde. Fatura zamlarının geri çekilmesi ve asgari ücretin yeniden düzenlenmesi en popüler talepler. Fakat bunun yanı sıra her sendikanın kendi iş koluna ilişkin kendine has talepleri de var. Hak İş ve Türk İş'in mitinglerinde değil ama DİSK, KESK, TMOB ve TTB'nin bir araya geldiği Maltepe'de Gezi tutuklularına selam gönderilmesi de bekleniyor. Bu haliyle 1 Mayıs'ı günün sonunda geride bırakmış olacağız. Bir günde olsa emekçi halkın sorunları gazetelerde, televizyonlarda dile getirilecek. Fakat emekçi halkın sorunlarını gündemine taşımış bir siyasi hareket Türkiye'de gündem olmayı başarabilmiş değil. Derin bir ekonomik krizden geçmemize rağmen Türkiye solu son 50-60 yılın en zayıf yıllarını yaşıyor. Bunda ülkedeki baskı ikliminin elbette payı büyük. Fakat Türkiye solunun da artık şapkasını önüne koyması, silkinip kendine gelmesi, nerede yanlış yapıyoruz diye düşünmesi gerekmez mi? Bu bölümde Türkiye soluna ilişkin daha detaylı bir analiz yapmak da mümkündü ancak bugün 1 Mayıs. İşçinin, emekçinin bayramı. Türkiye'nin siyasi yelpazesindeki hemen tüm partilerin sağda konumlandığı bu günlerde solun siyasetteki eksikliği çok hissediliyor diyerek bu konuyu geçelim. Bugün toz kondurmayalım keyfimizi. Bu arada DİSK Taksim'de olmayacak ama DİSK'in 1 Mayıs sergisini merak edenler Taksim'e bir uğrasın diyelim. Bunu da hatırlatalım. Malum bugün ulaşım ücretsiz. Belki bir uğrar 1976'dan bugüne DİSK'in 1 Mayıs afişlerinden oluşan bu sergiyi gezersiniz. İlgilenenler için dergi Taksim Metro İstasyonu'nda. Bir hatırlatma daha. 2 Mayıs günü Gezi davasından tutuklanan Mücella Yapıcı'nın doğum günüymüş. Mücella Hanım 72 yaşında kadın cezaevine konulur mu sözüne içerliyormuş. Şöyle diyormuş. Henüz 71 yaşındayım, 2 Mayıs'ta 72 olacağım, öyle demeyin. Bu şekilde bizim yüzümüzü güldürdü Mücella Hanım. Biz de bu vesileyle kent hakkı savuncusu Mimar Mücella Yapıcı'nın doğum gününü kutlamış olalım. Trendtopik'i Podbi Media ile beraber hazırlıyoruz. Yakasının rengi fark etmeksizin tüm ücretlilerin, çalışanların, emekçilerin 1 Mayıs'ını kutlarım. Bir sonraki bölüme kadar hakkınızı tas tamam alabildiğiniz günler dilerim. Hoşça kalın.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.